Ayrım 13.
Seni yalnızca haftada 2 saatliğine görüyorum. Kocam yalnızca 2 hafta önce öldü. Neden sana karşı olan duygularım konusunda zorluyorsun beni? Bu çok çılgınca. Sana bakışım veya bu ofise giriş tarzımla ilgili bütün bu sorular üzerinde konuşulmayacak kadar önemsizler. Hayatımda çok fazla önemli şey oluyor. Tam tersine Irene ne yapmaya çalıştığımı hemen anlıyordu ve terapi boyunca onunla bağlantı kurmaya yönelik bütün çabalarım için müteşekkir görünüyordu. Irene'in doğaçlama terapim konusunda söyledikleri benim çok ilgimi çekmişti. Son zamanlarda iyi bir terapist her hasta için yeni bir terapi yaratmalıdır iddiasında bulunduğumu fark ediyordum. Bu aşırı bir görüş, Jung'un yıllar önce her hasta için yeni bir terapi dili yaratmamıza yönelik önerisinden bile daha radikal. Ama radikal görüşler radikal zamanlar içindir. Sağlık alanındaki çağdaş yönetim bakım hareketleri psikoterapi sahası için ölümcül tehditler ortaya koymaktadır. 1. Terapinin gerçek dışı biçimde kısa olması, semptomları doğuran alttaki çatışmalar yerine yalnızca dışarıdaki semptomlara odaklanması gerektiği. 2. Terapinin gerçek dışı bir biçimde ucuz olması gerektiği ki bu hem gerekli yılları derin eğitime yatıran hem de yetersiz eğitim almış terapistlere gitmeye zorlanan hastalar için cezadır. 3. Terapistin tıbbi modele öykünmesi ve kesin tıbbi hedefler formüle etme ve her hafta onları değerlendirme saçmalığına girmesi gerektiği. Ve 4. Terapistlerin yalnızca deneysel olarak geçerli kılınmış terapileri uygulaması böylece semptomların hafiflediğini gösteren kısa, görünüşte kesin, bilişsel davranışçı tarzları desteklemesi gerektiği şeklindeki emirleri bir düşünün. Ama psikoterapi sahasına yapılan bütün bu yanlış fikirli ve korkunç saldırıların içinde hiçbiri protokol zorlamalı terapiye yönelik eğilimden daha korkunç değildir. Bu yüzden bazı sağlık planları ve HMO'lar terapistin terapi seyri için belirlenmiş bir planı takip etmesini gerektirmektedir. Bu, bazı konuların izin verilen her seansta ek alınması gerektiği zamanlar için bile geçerlidir. Kârı aç, sağlık hizmeti idarecileri ve hatalı profesyonel danışmanları başarılı terapinin hasta ve terapist arasındaki ilişkinin bir sonucu olmaktan çok, elde edilen veya dağıtılan bilginin bir işlevi olduğuna inanmaktadırlar. Bu çok büyük bir hatadır. Irene'i görmeden önce yaptığım araştırmada incelediğim 80 erkek ve kadın içinde hiçbiri Irene gibi değildi. Hiçbiri yakın zamanlı ve yığışımlı ölüm yaşamamıştı. Koca, baba, anne, arkadaş, vaftiz, oğul. Hiçbiri çok sevilen bir kardeşin erken yaşlarda kaybıyla onun gibi derinden sarsılmamıştı. Hiçbirinin onun kocasıyla olduğu gibi birbirine bağımlı bir ilişkisi yoktu. Hiçbiri kocasının parça parça dağılmasını, beyin tümörü tarafından yenmesini izlemek zorunda kalmamıştı. Hiçbiri kocasının hastalığını ve seyrini çok iyi bilen bir doktor değildi. Hayır, Irene eşsizdi ve eşsiz bir terapi istiyordu. İkimizin birlikte oluşturması gereken bir terapi. Ve ikimiz bir terapi oluşturup onu uygulamaya girişmedik. Tam tersine yeni, eşsiz bir terapi oluşturma projesi terapinin kendisiydi. Saatime baktım. Irene nerede kalmıştı? Kafenin kapısına gidip dışarı bir göz attım. İşte oradaydı, bir blok ötede. Kevin olması gereken adamla el ele yürüyordu. Irene ve bir erkek el ele. Bu olası mıydı? Yalnız olması gerekmediğine, sonunda onun hayatında biri olacağına dair güvence vermeye çalışarak geçirdiğim sayısız saatleri düşündüm. Tanrım ne kadar inatçıydı. Ve fırsatlar çok sayıdaydı. Dul kalışının ilk günlerinde uzun bir çekici ve uygun aday kuyruğu oluşmuştu. Her adamı sonsuz gibi görünen nedenler listesinden biriyle reddetmişti hemen. Bir daha sevmeye cesaret edemem çünkü bir kez daha kaybetmeye dayanamam. Her zaman listenin en başında gelen bu tavır, kendisinden çok az bile olsa büyük olan veya olası en iyi fiziksel sağlığa sahip olmayan her erkeği elinin tersiyle itmesiyle sonuçlanıyordu. Hiçbir erkeği severek kötü bir sona mahkum etmek istemiyorum. Jack'i aldatmayı reddediyorum. Her erkeği olumsuz bir biçimde mükemmel birisi olan ve kaderi olduğuna inandığı Jack'le, Jack onun ailesini tanıyordu. Abisi tarafından seçilmişti ve ölmüş abisi, babası ve ölmekte olan annesiyle son bağı temsil ediyordu. Dahası Irene kendisini anlayabilecek, Frost'un çiftçisi gibi küreyi mutfağa getirmeyecek hiçbir erkek bulunmadığına inanmış durumdaydı. Belki yalnızca kısa süre önce eşini kaybetmiş olan, nihai varış yerini ve hayatın değerinin farkına varmış olan birisi. Titiz, Titiz, titiz. Mükemmel sağlık. Atletik, zayıf. Kendisinden daha genç. Kısa süre önce eşini kaybetmiş. Sanata, edebiyata ve varoluşsal kaygılara karşı olağanüstü duyarlılık. Ayrıne ve koyduğu olanaksız standartlara karşı sabırsızlanmaya başlamıştım. Birlikte çalıştığım diğer dulları düşündüm. Ayrı'nın düşünmeksizin reddettiği erkeklerin herhangi birisinin kendilerine ilgi göstermesi için her şeyi verecek olanları. Bu duyguları kendime saklamak için elimden geleni yapıyordum ama o hiçbir şeyi gözden kaçırmıyordu. İfade etmediğim düşüncelerimi bile ve bir erkekle ilişkiye girmesine dair isteğime sinirleniyordu. Beni taviz vermeye zorluyorsun diye suçluyordu. Belki beni hiç bırakmayacağına dair artan korkumu o da hissediyordu. Bana olan bağlılığının bir erkekle ilişkiye girmeyi reddetmesindeki en önemli faktör olduğuna inanıyordum. Tanrım, sonsuza kadar bana yük mü olacaktı? Belki onun için bu kadar önemli olmayı başarmanın cezası buydu. Ve derken hayatına Kevin girdi. Baştan beri arada erkeğin olduğunu biliyordu. Bu kesinliğe hayran olmuştum. Ön sezisine. Koymuş olduğu bütün o olanaksız, saçma standartları düşündüm. Kevin her birine uyuyordu. Genç, mükemmel sağlık, hassasiyet, hatta eşini kaybetmişler topluluğunun bir üyesiydi de. Karısı bir yıl önce ölmüştü ve o ve Irene birbirlerinin yasını tamamen anlıyorlardı. Her şey hemen yerine oturdu ve Irene için aşırı derecede sevindim ve kendi özgürlüğüm içindi. Kevin'la tanışmadan önce dış dünyadaki üst düzey işlevini tamamen geri kazanmıştı. Ama derin, neredeyse açıklanamaz bir iç üzüntüsü ve teslimiyet kalmıştı geride. Şimdi de bu hızla çözülmüştü. Kevin'la buluşması sonucu mu iyileşmişti yoksa iyileştiği için mi Kevin'la açılabilmişti? İkisinden de biraz mı vardı? Bundan hiçbir zaman emin olamayacaktım. Ve şimdi benimle tanıştırmak üzere Kevin'i getiriyordu. İşte kafenin kapısından içeri girdiler. Bana doğru yürüyorlar. Neden gerginim? Şu adama bir bakın. Muhteşem biri. Uzun boylu, güçlü. Her sabah kahvaltıdan önce triatlon yapıyor gibi ve o burnu. İnanılmaz. İnsanlar böyle burunları nereden alıyorlar? Yeter Kevin, elimi bırak artık. Her şey yeter. Bu adamda hoşlanılmayacak bir şey olması lazım. Eyvah, onunla el sıkışmalıyım. Neden ellerim bu kadar terliyor? Fark eder mi? Neyi fark ettiği kimin umurunda ki? Irene'in Ir dediğini duydum. Bu Kevin, Kevin, Ir. Gülümsedim, elimi uzattım ve sakalı dişlerim arasından onu selamladım. Lanet olsun diye düşündüm. Ona iyi baksan iyi olur ve lanet olsun. Ölmesen de iyi olur. 5. Çifte açıklama. İşte Doktor Leş. Bu yüzden vazgeçmeyi istiyorum. Dışarıda hiç erkek yok ve 40'ında hala evlenmemiş bir erkek varsa bile onda diğer kadınların istemediği ve kovaladığı bir şeyler, dal kavuk, ıskarta, hastalıklı olmalı. Onlardan ben de kurtuldum. Çıktığım son 3 erkeğin emekliliği yoktu. Sıfır. Onlara kim saygı duyar ki? Siz duyar mıydınız? Bahse girerim, siz emekliliğiniz için bol miktarda para ayırıyorsunuzdur, ha? Ah, merak etmeyin. Buna cevap vermeyeceğinizi biliyorum. Ben 35 yaşındayım. Büyük 30'u ve 5'i düşünerek uyanıyorum. Yolun yarısındayım. Eski kocamı düşündükçe beni öldürdüğünü daha fazla fark ediyorum. Hayatımın 10 yılını öldürdü. En önemli 10 yılını. 10 yıl. Aklımdan çıkaramıyorum bunu. Kötü bir rüya ve o çıkıp gittiğinde uyanıyorum. Etrafıma bakınıyorum, 35'indeyim. Hayatım mahvolmuş. Bütün iyi adamlar alınmış. Birkaç saniyelik sessizlik. Düşüncelerin nereye gitti Mayra? Tuzağa düşmüş olmayı düşünüyordum. Kadın erkek oranının daha iyi olduğu Alaska'ya gitmeyi düşünüyorum. Ya da işletme fakültesine. Orada da oran iyi. Bu adada benimle kal Mayra. Bugün burada olmak nasıl bir şey? Ne demek istiyorsunuz? Her zaman demek istediğimle aynı şey. Burada aramızda olanları konuşmaya çalışmak. Hayal kırıklığı yaratıcı. $150 daha gitti ve ben kendimi daha iyi hissetmiyorum. Yani bugün de başarısız oldum Mayra. Paranı alıp yardım etmedim. Bana bir şey söyleme Mayra. Bakalım eğer... Mayra sert bir şekilde frene basarak şeridine giren kamyondan kaçtı. Hızlanıp kamyonu geçti. Serseri. Teybi kapatıp derin bir soluk aldı. Birkaç ay önce ilk seanslarından sonra yeni psikiyatrı Dr. Ernest Leş seanslarını kaydetmeye ve bir sonraki seansa gelirken yolda dinlemesi için kendisine vermeye başlamıştı. Her hafta kaseti ters çeviriyor ve yeni seansı eskisinin üzerine kaydediyordu. Los Altos'tan San Francisco'ya giderken zamanı kullanmanın iyi bir yolu diyordu. Mayra ise bundan emin değildi. Seanslar zaten hayal kırıklığı yaratıyordu. Onları ikinci defa dinlemek yalnızca daha fazla hayal kırıklığı yaratmaya neden oluyordu. Kamyon hızlandı, geçmek için farlarını yaktı. Mayra kenara çekerken kamyoncuya küfredip orta parmağını salladı. Ya kasetleri dinlerken dikkati dağılır ve kaza yaparsa? Psikiyatrını dava edebilir miydi? Onu mahkemeye götürebilir miydi? Bu düşünce gülümsemesine neden oldu. Eğilerek birkaç saniyeliğine geriye sarma düğmesine bastı, sonra çal düğmesine bastı. Bu odada benimle kal Mayra. Bugün burada olmak nasıl bir şey? Ne demek istiyorsunuz? Her zaman demek istediğimle aynı şey. Burada, aramızda olanları konuşmaya çalışmak. Hayal kırıklığı yaratıcı. $150 daha gitti ve ben kendimi daha iyi hissetmiyorum. Yani bugün de başarısız oldum Mayra. Paranı alıp yardım etmedim. Bana bir şey söyleme Mayra. Bakalım eğer seansımızı gözden geçirmemizin ve şu soruya cevap vermemizin bir yardımı olacak mı? Bugün ne yapabilirim? Bunu ben nereden bileyim? Size bunun için para ödeniyor, öyle değil mi? Ve iyi de para alıyorsunuz. Bilmediğini biliyorum Mayra ama fantezinin derinliklerine dalmanı istiyorum. Sana bugün nasıl yardım edebilirim? Beni zengin bekar hastalarınızdan biriyle tanıştırabilirsiniz. Tişörtümde arkadaş bulma kulübü mü yazıyor? Seni piç kurusu diye mırıldandı. Durdur düğmesine basarken. Sana bu zekice pislik için mi $150 ödüyorum? Konuşmayı başa almak için geriye sarma düğmesine bastı. Sana bugün nasıl yardım edebilirim? Beni zengin bekar hastalarınızdan biriyle tanıştırabilirsiniz. Tişörtümde arkadaş bulma kulübü mü yazıyor? Hiç komik değil doktor. Hayır değil. Özür dilerim. Söylemem gereken şey benden çok uzak durduğun, benim hakkımda neler hissettiğini söylemekten kaçtığın olmalıydı. Siz. Neden hep benim sizin hakkınızda ne hissettiğimi konuşuyoruz? Konu siz değilsiniz ki Doktor Leş. Sizinle çıkmayacağım ama belki çıksak burada kazandıklarımdan daha fazlasını elde edebilirdim. Hadi bir daha düşünelim Mayra. Başlangıçta buraya erkeklerle olan ilişkin konusunda bir şeyler yapmak istediğini söyleyerek geldin. İlk seansımızda sana en iyi şekilde burada, bu ofisteki ilişkimize odaklanarak yardımcı olabileceğimi söylemiştim. Ofisimdeki bu alan, başka her yerde olduğundan daha özgür bir şekilde konuşabileceğin güvenli bir yer ya da öyle olmalı. Ve bu güvenli yerde bir başkasıyla ilişki kurma tarzımızı inceleyebiliriz. Bunu anlamak neden bu kadar zor? Hadi şimdi burada bana karşı olan duygularına bir daha bakalım. Hayal kırıklığı yaratıcı olduğunu daha önce söylemiştim zaten. Biraz daha kişisel olmaya çalış Mayra. Hayal kırıcı olmak kişiseldir. Evet, bir bakıma kişisel, bana senin iç durumun hakkında bir şeyler söylüyor. Olaylar zihninde halkalar halinde dönüp duruyor, bunu biliyorum. Ve sen buradayken de halkalar halinde dönüyor. Seninle birlikteyken başım dönüyor ve senin hayal kırıklığına uğradığını hissediyorum. Fakat hayal kırıklığı bizim hakkımızda bir şey söylemiyor bana. Burada, aramızdaki mesafeyi düşün. 1-2 dakika boyunca orada kalmaya çalış. O mesafe bugün ne durumda? Birkaç dakika önce benimle çıkarak terapiden daha fazla yararlanabileceğine dair yorumuna ne diyorsun? Size zaten söyledim. Hiçbir şey yok. O mesafe boş. Yalnızca hayal kırıklığı var. Bu, şu anda olanlar, tam olarak benimle gerçek bağlantıdan kaçındığını söylerken kastettiğim şey. Kafam karışık. Kaybolmuş durumdayım. Süremiz doldu Mayra ama bitirmeden önce bir şey dene. Birkaç hafta önce yapmanı istediğim egzersiz. 1-2 dakika için birlikte yapabileceğimiz bir şey düşün. Gözlerini kapat. Bir sahnenin, herhangi bir sahnenin gözlerinin önünde canlanmasına izin ver. Olanları bana tarif et. Sessizlik. Ne görüyorsun? Hiçbir şey. Zorla, bir şeyler yap. Tamam. İkimizin yürüdüğünü görüyorum. Konuşuyoruz, eğleniyoruz. San Francisco'da bir caddedeyiz. Belki Chestnut'ta. Elinizi tutuyorum ve bekarlar barına götürüyorum sizi. İsteksizsiniz ama benimle içeri giriyorsunuz. Görmenizi istiyorum. Sahneyi görmenizi. Orada uygun bir erkek bulunmadığını kendi gözlerinizle görmenizi istiyorum. Geçen hafta ya bekar barlarından ya da internet çöp çatan servislerinden söz ettiniz hep. İnternet barlardan daha kötü. Kişisellikten söz edene bakın. Bunu bana gerçekten önerdiğinize inanamıyorum. Monitör ekranında bir ilişki oluşturmamı bekliyorsunuz. Diğer kişiyi görmeden bile. Hatta fantezine geri dön. Sonra ne görüyorsun? Renkler soldu. Her şey yok oldu. Bu kadar hızlı mı? Orada kalmama engel olan şey ne? Bilmiyorum. Soğuk ve yalnızlık hissettim. Benimle birlikteydin. Elimi tutuyordun. Hangi duygular uyandı? Hala yalnızlık hissediyorum. Bitirmek zorundayız Mayra. Son bir soru daha. Son birkaç dakika seansın ilk bölümünden farklı mıydı? Hayır, aynıydı. Hayal kırıklığı içindeyim. Ben daha fazla ilişkide olduğumu hissediyorum. Aramızda daha küçük bir mesafe var. Sen bunu hissetmedin mi? Belki, emin değilim. Ve hala yaptığımız şeyin anlamını kavrayamadım. Neden durmadan bir şeyin anlamını kavramak için savaştığını hissediyorum? Perşembe günü aynı saat iyi mi? Mayra koltukların yerinden oynadığını, odayı geçen ayak seslerini, kapının kapanışını duydu. I-280'e döndü, para ve zaman kaybı diye düşündü psikiyatrlar. O da tıpkı diğerleri gibiydi. Şey pek sayılmaz, en azından benimle konuşuyor. Bir an için yüzünü hayal etti. Gülümsüyor, kollarını ona doğru uzatıp kendisine yaklaşmasını istiyordu. Gerçek şu ki, Doktor Leş'ten hoşlanıyorum. Orada benimle birlikte en azından bana olanları aldırıyor gibi görünüyor ve aktif. İşlerin devam etmesi için çalışıyor. Yarı yola kadar geliyor, son iki psikiyatrım gibi sessizlik içinde oturmama izin vermiyor. Bu hayalleri hemen uzaklaştırdı zihninden. Hayallerini izlemesi için kendisini sıkıştırıp duruyordu. Özellikle de terapiye gelip giderken kurduğu hayalleri. Ama ona bu romantik zırvaları anlatacak değildi. Birden adamın teypten yükselen sesini duydu yeniden. Merhaba, ben Ernest Flash. Telefonuna karşılık vermek için arıyorum. Seni kaçırdığım için özür dilerim Desmond. Lütfen bu akşam 8 ile 10 arasında 767.735'ten veya yarın sabah ilk iş olarak ofisimden bana ulaşmaya çalış. Neler oluyor diye merak etti. Birden son seanstan sonra ofisten çıkıp yarım blok kadar gittikten sonra doktorun kaseti kendisine vermeyi unuttuğunu fark ettiğini ve almak için geri dönmüş olduğunu hatırladı. Victoria tarzı evin önündeki bir arabanın yanına park edip aceleyle ikinci kattaki ofisinin uzun merdivenlerini tırmanmıştı. Son seansı olduğu için bir başka hastayı rahatsız etmekten endişelenmiyordu. Kapısı kısmen açıktı ve doğruca dikte makinesine konuşmakta olan Doktor Leş'in yanına dalmıştı. Neden geri döndüğünü söylediğinde Doktor Leş kaseti hasta koltuğuna yakın sehpanın üzerinde duran teypten çıkarıp kendisine vermişti. Gelecek hafta görüşürüz dedi. Ofisinden çıktığı zaman teybi kapamayı unuttuğu açıktı ve kaset bitmeden önce bir süre daha dönmeye devam etmişti anlaşılan. Sesi sonuna kadar açan Mayra belli belirsiz bazı gürültüler duydu. Büyük bir olasılıkla doktorun masasından kaldırdığı fincanların birbirine çarparken çıkardığı sesti bu. Sonra telefonda bir tenis randevusu ayarlayan sesi duyuldu yeniden. Ayak sesleri, sandalye gıcırtısı ve sonra daha ilginç bir şey. Çok daha ilginç. Karşı aktarım semineri için not alan Doktor Leş. Mayra ile ilgili notlar. 28 Mart, Perşembe. Benimle ilgili notlar mı? Buna inanamıyorum. Anksiyete ve merakla dolu olarak duyabilmek için gerildi. Öne, hoparlöre doğru biraz daha eğildi. Birden arabası savruldu. Neredeyse kontrolü kaybediyordu. Yolun kenarına çekti. Aceleyle kaseti çıkardı. Torpido gözündeki Walkman'i çıkardı. Kaseti takıp başa sardı. Kulaklıkları taktı. Yavaşça ana yola çıktı ve sesi sonuna kadar açtı. Karşı aktarım semineri için notlar alan Doktor Leş. Mayra ile ilgili notlar 28 Mart Perşembe. Tipik, önceden kestirilebilir, sinir bozucu bir seanstı. Seansın büyük bir bölümünü her zamanki gibi uygun bekar bir erkek olmadığı için sızlanarak geçirdi. Gitgide daha da sabırsızlanıyorum. Sinirim bozuluyor. Bir an için kendimi kaybedip uygun olmayan bir yorumda bulundum. Tişörtümde arkadaş bulma kulübümü yazıyor. Gerçekten yapılacak son derece saldırgan bir şeydi bu. Hiç bana uygun değildi. En son ne zaman bir hastaya karşı bu kadar saygısız olduğumu hatırlayamıyorum. Onu uzaklaştırmaya mı çalışıyorum? Ona destekleyici ya da olumlu hiçbir şey söylemiyorum. Deniyorum ama o bunu zorlaştırıyor, sinirimi bozuyor. O kadar sıkıcı, çatlak sesli, kaba, dar kafalı ki. Tek düşündüğü hisse senetlerinde 2 milyon kazanmak ve bir erkek bulmak. Başka hiçbir şey yok. Dar, dar, dar. Ne bir rüya, ne fantazi, ne hayal gücü. Hiçbir derinlik yok. Hiç iyi bir roman okumuş mudur? Hiç güzel bir şey söylemiş midir ya da ilginç? Tek ilginç bir düşüncesi olmuş mudur? Tanrım, onun bir şiir yazdığını görmeyi ne kadar isterdim ya da bir şiir yazmaya çalışmasını. İşte bu bir terapötik değişim olurdu. Beni tüketiyor. Büyük bir salak gibi hissediyorum kendimi. Tekrar tekrar aynı malzeme. Tekrar tekrar ücretim konusunda kafama vurup duruyor. Her hafta aynı şeyle son buluyorum. Can sıkıntısı. Bugün her zamanki gibi açmazındaki rolünün kendi yalnızlığına nasıl katkıda bulunduğunu incelemesi için ısrar ettim. Bu çok zor bir kavram değil ama aramca konuşsam da bir farkı olmazdı. Anlamıyor, o kadar. Bunun yerine bekar barlarının kadınlar için kötü olduğuna inanmamakla suçluyor beni ve sonra sık sık yaptığı gibi benimle çıkmak isteğiyle ilgili bir espri yapıyor. Ama bu konuya, bana karşı neler hissettiğine veya bu odada benimle birlikteyken kendisini nasıl yalnızlaştırdığına odaklanmaya çalıştığımda her şey daha da kötüye gidiyor. Anlamayı reddediyor. Benimle ilişki kurmuyor ve kurmadığını kabul etmiyor. Ve zaten bunun bir ilgisi olmadığında ısrar ediyor. Aptal olamaz. Velasey mezunu. Üst düzey grafik işi var. İyi bir maaş alıyor. Benden çok daha fazlasını. Silikon Vadisi'ndeki yazılım şirketlerinin yarısı onun için rekabet ediyor. Ama ben bir aptalla konuşuyormuşum gibi hissediyorum. İlişkimize bakmasının neden önemli olduğunu daha kaç kez anlatmalıyım ve parasının karşılığını alamadığına dair bütün o espriler. Kendimi küçülmüş hissediyorum. Kaba bir kadın. Aramızdaki en ufak bir yakınlık kırıntısını yok etmek için olabilecek her şeyi yapıyor. Yaptığım hiçbir şey onun için yeterince iyi değil. O kadar çok zorluyor ki. Geçmekte olan bir arabanın kornası, arabanın kaymakta olduğu gerçeğini fark etmesini sağladı. Myra'nın kalbi gümbürdüyordu. Bu iş tehlikeliydi. Walkman'i kapatıp çıkışa gelene kadar birkaç dakika öyle kullandı arabayı. Bir ara sokağa girdi, arabayı park etti, kaseti başa sarıp dinledi. Kendimi küçülmüş hissediyorum. Kaba bir kadın o. Aramızdaki en ufak bir yakınlık kırıntısını yok etmek için olabilecek her şeyi yapıyor. Yaptığım hiçbir şey onun için yeterince iyi değil. O kadar çok zorluyor ki. Burada annemle ilgili bir şeyler olması gerektiğini düşünüyorum. Ona ne zaman terapi ilişkimiz hakkında soru sorsam onu asılıyormuşum gibi bakıyor bana. Asılıyor muyum? Duygularımı kontrol ettiğimde böyle bir ipucu alamıyorum. Hastam olmasaydı bunu yapar mıydım?